Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından yazılar paylaşacağız ve Profesör Doktor Soner Duman'ın derginin Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Kur'an'da Allah'a ilişkin ifadeler başlıklı yazısını paylaşacağız. Bu yazımızda Kur'an'da Allah'a ilişkin olarak ilk bakışta insan biçimci gibi duran ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunu ele alacağız. Bir önceki yazımızda buna temel teşkil edecek bazı hususlardan söz etmiştik. Kur'an'da ilk bakışta Allah'ın insanlara benzer bazı niteliklerle nitelendiğini gösteren ifadeleri anlamaya ve yorumlamaya çalışırken şu hususların mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. 1. Allah benzersizdir. Kur'an baştan sona Allah'ın eşi, ortağı, benzeri, dengi bulunmadığını belirten ifadelerle doludur. Bu konuda bazı ayetleri ele alalım. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bu ayet açık bir biçimde Allah'ın benzeri hiçbir şeyin bulunmadığını ortaya koymaktadır. İslam alimleri ilk dönemlerden itibaren bu ayete dayanarak Allah'ın bir cisim olmadığını, kendisinin insanlarda veya diğer canlılarda olduğu gibi organlarının bulunmadığını, zaman ve mekanın içine dahil olmadığını söylemişlerdir. Çünkü Allah bir cisim olmuş olsaydı o zaman diğer cisimler onun benzeri olmuş olurdu. Burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Kur'an'da Allah'ın görme ve işitme gibi niteliklerinin bulunduğu bildirilmektedir. Aynı nitelikler insanda da bulunmaktadır. Şu halde Allah'la insan bu nitelikler bakımından birbirine benzemektedir. O halde nasıl olur da Allah'ın hiçbir şeye benzemediği söylenebilir? Bu soruya iki şekilde cevap verilebilir. Görme ve işitme gibi nitelikler bir varlığın sahip olduğu ilinti özellikler olup varlığın asli yapısıyla ilgili değildir. Söz gelimi gözleri görmeyen, kulakları duymayan bir kimse bu niteliklere sahip olmamasına rağmen insan olarak nitelenmektedir. Onu diğer insanlar gibi değerlendirmemizi ve onlara benzer saymamızı gerektiren durum ilinti özellikler değil, cismani yapısı, şekil ve görüntüsüdür. Buna karşılık kedi, köpek gibi hayvanlarda görme ve işitme yetisi bulunduğu halde bu durum onları insanla benzer kılmamaktadır. Şu halde Allah'ın ve insanların görme, işitme, bilme gibi bir takım niteliklerinin bulunması bu ikisinin benzer olmalarını gerektirmez. İkinci bir nokta ise şudur, görme ve işitme gibi yetiler insan ya da hayvanlar için kullanıldığında bu yetilerin kendisinde gerçekleştiği bir takım organların varlığını gerektirir. Görme gözde, işitme ise kulakla gerçekleşir. Oysa Allah bir cisim olmadığından onun için göz ve kulak gibi organlar düşünülemez. Yine insanların görme ve işitme yetilerinin bir sınırı bulunmaktadır. İnsanlar her şeyi göremez ve işitemezler. Oysa Allah her şeyi görür ve işitir. Bir şeyin diğer bir şeye benzer olabilmesi için onun yerini alabilir durumda olması gerekir. Oysa zat, sıfat ya da fiilleri konusunda Allah'ın yerini tutabilecek başka herhangi bir varlık yoktur. Allah'ın benzersizliğini ifade eden bir başka ayet ise İhlas suresindeki şu ayettir. Hiçbir şey ona denk değildir. Bu ayet isimleri, sıfatları, fiilleri konusunda hiçbir varlığın Allah'a denk olamayacağını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Eğer Allah insana ya da başka bir varlığa benzer özelliklere sahip olsaydı, o zaman benzer olduğu varlık ona denk olmuş olurdu. İnsanların bilgisi onu kuşatamaz. Bu ayet insanların akıllarıyla Allah'ı kavrayamayacağını açık bir biçimde ifade etmektedir. Eğer Allah insana ya da başka herhangi bir varlığa benzer olsaydı, insanın bilgisi kendisini ve diğer varlıkları kuşatabildiği gibi Allah'ı da kuşatmış olurdu. Onun bir adaşı, benzeri olduğunu biliyor musun? Bu ayet gerçek ilah ve hak mabud olan Allah'ın adının başka herhangi bir varlıkta bulunmadığını, dolayısıyla hiçbir varlığın ismen bile ona ortak olmadığını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 2. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Kur'an'da Allah'ın her türlü eksiklikten uzak bulunduğunu, her türlü üstün niteliklere sahip olduğunu belirten pek çok ayet yer almaktadır. Bunlara tenzih ayetleri denilmektedir. Tenzih ayetlerinin bir kısmı yukarıda yer verdiğimiz ayetlerde olduğu gibi, genel olarak Allah'ın benzersizliğini ortaya koyarken, bir kısmı ise tek tek meseleler zikredilerek, Allah hakkında kafalarda oluşabilecek yanlış anlayışları ortadan kaldırmaktadır. Bu ayetlerde Allah'ın insanlara ya da diğer canlılara hiçbir şekilde benzemediği, insanlarda bulunan eksikliklerin hiçbirinin onda bulunmadığı belirtilmektedir. Şimdi bu tarz tenzih ayetlerine örnek vereceğiz. O doğmamıştır. Onun doğmadığının belirtilmesi, kendisinin ana babasının bulunmadığını, varlık sahnesine gelmek için başkalarına muhtaç olmadığını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Onun çocuğu yoktur. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Bu ayetler, melekleri Allah'ın kızları olarak gören Arap müşriklerini, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak gören Hristiyanları ve Üzeyr'i Allah'ın oğlu olarak niteleyen Yahudileri açık bir biçimde reddederek, Allah'la insanlar arasında soy bağının bulunmadığını ortaya koymaktadır. O, kendisine eş edinmemiştir. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. O ölmez. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamdle tesbih et, kullarının günahlarını onun bilmesi yeter. O yemek yemez. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı koruyucu edineyim? O uyumaz ve uyuklamaz. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Onun korunmaya ihtiyacı yoktur. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin yönetimi kendisinin elinde olan, kendisini her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan, buna muhtaç olmayan kimdir? O unutmaz ve yanılmaz. Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yorulmaz. Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. Hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. Ona hiç kimse zarar veremez. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. O zerre miktarı haksızlık yapmaz. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kur'an'da daha bunlara benzer onlarca ayet yer alır. Bütün bu ayetler Allah'ın insanlarda görülen ve acziyet ifade eden hiçbir niteliğe sahip olmadığını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Kur'an yalnızca Allah'ı bu tür eksikliklerden tenzih etmekte kalmamış, aynı zamanda O'nun her türlü üstün sıfat ve özelliklere sahip olduğunu da pek çok ayetler ortaya koymuştur. Bu kapsamda O'nun her şeyin yaratıcısı olduğu, her şeye gücünün yettiği, her şeyi gördüğü ve işittiği, dilediği şeyi yapabilecek kudrete sahip olduğu, her varlıktan önce ve sonra varlığını devam ettirdiği, bütün canlıların rızkını verdiği gibi hususlara ayetlerde sıklıkla yer verilmiştir. Yukarıda zikredilen ayetlerin tümü ne kastedildiği açıkça belli olan, farklı anlamlara yorulması mümkün olmayan, geçerliliği herhangi bir zamanla sınırlandırılamayan muhkem ayetlerdendir. Bir önceki yazımızda belirttiğimiz üzere muhkem ayetler Kur'an'ın esasını, omurgasını teşkil eder. Kur'an'ın ana mesajını anlamada bu ayetler esas alınır. Farklı anlamlara yorulabilecek nitelikte olan müteşabih ayetler, muhkem ayetlere ters düşecek şekilde anlaşılamaz. Bu açıklamalar doğrultusunda şimdi, Kur'an'da ilk bakışta Allah'la insanlar arasında benzerlik olduğu izlenimi veren ayetleri ele alacağız. Öncelikle bu tarz ayetlere yer verip, ardından bu ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde duracağız. Arşa istiva ifadesinin Allah hakkında kullanılması. Kur'an'ın bazı ayetlerinde Allah'ın arşa istiva ettiği belirtilir. Arş, Kur'an ve hadislerde ilahi hükümranlık ve taht anlamında kullanılan bir terim olup, gerçek mahiyetini Allah'tan başka hiç kimse bilemez. İstiva sözcüğü, sözlükte oturmak, kurulmak, bir yere eşitlenmek gibi anlamlara gelir. Kur'an'da Allah'ın arşa istiva ettiğini belirten 7 ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin birinde şöyle buyrulur: "Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?" Gelme sözcüğünün Allah hakkında kullanılması. Fecr suresinde kıyamet gününden söz edilirken, "Rabbin ve melekler gelir" ifadesi yer almaktadır. El sözcüğünün Allah hakkında kullanılması. Allah, "Ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin?" dedi. Yahudiler, "Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır" dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Göz sözcüğünün Allah hakkında kullanılması. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamdle tesbih et. Yüz sözcüğünün Allah hakkında kullanılması. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin yüzü baki kalacak. Ayetlerde yer alan bu nitelemelerden başka bir takım hadislerde de Allah'tan söz ederken inmek, gülmek gibi insani fiillerin kullanıldığı görülmektedir. Peki bütün bunları nasıl anlamak gerekir? İslam tarihinin ilk dönemlerinde bu ayet ve hadisleri ilk anda anlaşıldığı şekliyle anlayan ve Allah'ı bir cisim gibi algılayan bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Mücessime adı verilen bu yaklaşım İslam toplumunun geneli tarafından İslam dışı kabul edilmiştir. Bu yaklaşım sahiplerine Allah'ı başka varlıklara benzettikleri için müşebbihe, benzetenler adı da verilmiştir. Mücessime, müşebbihe bir kenara bırakıldığında Müslümanların neredeyse tamamı yukarıdaki ayet ve hadislerde geçen ifadeleri zahir anlamlarında esas almamışlardır. Bir başka deyişle Müslüman toplumun geneli Allah'ı insan biçimli bir varlık olarak düşünmeyi kesinlikle doğru bulmamış, Kur'an ya da hadislerde ilk bakışta böyle anlaşılabilecek ifadeleri bu yönde anlamanın doğru olmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte söz konusu ifadeleri bir yoruma tabi tutup tutmamak konusunda iki farklı yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Selefi Salihin adı verilen ilk dönem Müslümanların büyük çoğunluğu ayet ve hadislerde yer alan bu tür ifadeleri yorumlamaktan uzak durmuşlar ve "bu ifadeler müteşabih ifadelerdir, bununla ne kastedildiğini ancak Allah bilir" diyerek teslimiyetçi bir yaklaşım sergilemişlerdir. Onları bu tür ifadeleri yorumlamaktan uzak tutan husus, Her şeyden önce Kur'an'da yer alan ve müteşabih ayetleri yorumlamaya yeltenenlerle ilgili olumsuz ifadelerdir. Diğer bir husussa ayetler hakkında kesin bir bilgiye dayanmaksızın görüş belirtmenin büyük bir vebali gerektirdiği düşüncesidir. Selef alimleri açısından durum böyle olmakla birlikte ilk dönemlerden itibaren ayet ve hadislerde yer alan ve yanlış anlamalara yol açabilecek olan bu ifadeleri Kur'an ve sünnetteki muhkem ifadeleri dikkate alarak yorumlamayı gerekli gören alimler de olmuştur. Özellikle sonraki dönemde Ehl-i Sünnet adı verilen çoğunluğun mensup bulunduğu Eş'ari ve Maturidi mezhepleri teşbih ve teçsimi çağrıştıran ifadeleri tevil etmişlerdir. Bu tevili keyfi ve gelişi güzel bir biçimde değil, Kur'an ve sünnetteki muhkem ifadeleri esas alarak yapmışlardır. Bu doğrultuda yukarıdaki ayetlere getirilen yorumları şu şekilde ortaya koymak mümkündür. İstiva. Allah'ın arşı istiva ettiğini belirten ifadeyle kastedilen şey, Allah'ın bir taht üzerine kurulması değildir. Bununla mecazi anlamda Allah'ın evren üzerindeki mutlak hakimiyeti ortaya konulmakta ve bu da bir kralın tahta kurulması benzetmesi üzerinden anlatılmaktadır. Gelme. Allah'ın gelmesi ifadesi, Allah'ın emir ve buyruklarının yerine gelmesi anlamında kullanılır. Bu bir sözde yer alan bazı ifadelerin düşürülmesi yoluyla yapılan mecaza benzer. Söz gelimi günlük hayatta sobayı yak ifadesiyle sobanın içindekini yak anlamının kastedildiğini biliriz. Yine bir annenin çocuğuna tabağını bitir derken aslında tabağın kendisini değil tabağın içindeki yemeği bitirmesini istediğini biliriz. Burada da Allah'ın gelmesiyle kastedilen şey Allah'ın emrinin, azabının, buyruklarının gereğinin yerine gelmesi kastedilir. El. Allah'ın eli, elleri ifadesi Allah'ın hakimiyetini, güç ve kudretini temsil eder. Hemen her dilde el sözcüğü bu anlamı ifade edecek şekilde kullanılır. Nitekim Türkçemizde şehir valinin ellerindedir ifadesi şehrin hakimiyetinin valide olduğunu ifade eder. Yine elimden geleni yapacağım ifadesi de bir konuda güç ve kudretimizi sergileyeceğimizi gösteren mecazi bir ifadedir. Göz. Ayetlerde yer alan gözlerimiz önünde ifadesi Allah'ın gözü bulunduğunu değil, her şeyin onun gözetimi ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gösterir. Nitekim Türkçemizde gözüm senin üzerinde dediğimizde bununla muhatabımızı sürekli kontrol altında tuttuğumuzu ifade ederiz. Yüz. Allah'ın yüzü ifadesiyle Allah'ın zatı, Rabliği ve ilahlığı kastedilmektedir. Nitekim günlük hayatımızda da yüz ifadesini bir varlığın bütünlüğünü ifade edecek şekilde kullanırız. Söz gelimi, mutsuz yüzler görüyorum denildiğinde orada mutsuz olan kimselerin bulunduğu anlaşılır. Bunun dışında kimi hadislerde yer alan Allah'ın nüzul etmesi, inmesi, Allah'ın buyruklarının, rahmetinin, affının inmesi olarak tevil edilmiştir. Allah'ın gülmesi gibi ifadeler, Allah'ın bir şeyden hoşnut ve razı olması anlamına gelir. Dikkat edilirse bütün bu müteşabih ifadelerde Rabbimiz, kendisine ilişkin hususları insanlara onların dilinden aktarmakta ve bir takım yanlış anlamalarda buradan kaynaklanmaktadır. Ancak bu yanlış anlamaların olmaması için gerek Kur'an'da gerekse hadislerde Rabbimizin hiçbir şeye benzemediği, onun herhangi bir varlığa benzer veya denk düşünmenin kesinlikle yanlış olduğu defalarca vurgulanarak müteşabih ifadelerin yorumunda teşbih, Allah'ı diğer varlıklara benzetmek veya tecsim, Allah'ı cisim gibi düşünmek yanlışına düşülmemesi gerektiği ortaya konulmuştur. Ehl-i Sünnet'in büyük imamı olan İmam Maturidi, bu tür ayetlerin nasıl yorumlanması gerektiğinden söz ettikten sonra meseleyi şu ifadelerle sonuca bağlamıştır. Burada zikrettiğimiz hususların özü şudur ki, Allah'ın fiilini, yaratıkların fiiliyle, onun niteliğini yine yaratıkların niteliğiyle mukayese etmemeliyiz. Çünkü o, hiçbir şeyin kendisi gibi olmayacağını haber vermiştir. Son olarak bir nokta üzerinde daha duralım. Kur'an dışında aslı itibarıyla ilahi kaynaklı olan metinlerde yer alan ve Allah'ı diğer yaratıklara benzeten ifadeler hakkında da aynı şeyi düşünemez miyiz? Burada Kur'an için belirttiğimiz bu durumun ilahi kaynaklı ancak zaman içinde değişikliğe maruz kalmış bulunan diğer kutsal kitaplar için geçerli olmasını engelleyen önemli bir husus bulunmaktadır. Kur'an'da Allah'ın diğer varlıklara benzetilmesini kesin bir biçimde yasaklayan onlarca ifade ve ayet yer aldığı halde, diğer kutsal kitapların şu an elimizde yer alan hallerinde Allah'ın herhangi bir varlığa benzemediği, onun her türlü benzerlikten tenzih edilmesi gerektiği ile ilgili ifadeler yer almamaktadır. Yine bu kutsal kitaplarda Allah'ın cennette ağaçların arasında dolaşması, Allah'ın yorulması, Allah'ın haşa güreş yapması, Allah'ın pişmanlık duyması gibi tevil edilip yorumlanması mümkün olmayacak derecede teşbih içeren pek çok ifade yer almaktadır. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı ve Genç Dergisi'nin Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Kur'an'da Allah'a ilişkin ifadeler başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Belemir Kopuz Güner'i imzalı Doğum başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesli Dergi'de. Doğum ne büyük bir mucize. Bahar geldi, evimin içerisinden izliyorum son günlerde. Orkidem tomurcuklandı, her geçen gün bir tomurcuk daha eklendi dalına. Heyecanla bekledim açmalarını. Kimi açamadan soldu, kimi erkenden açtı, kimi hala açmayı bekliyor. Düşündüm, aynı saksıda, aynı toprakta ve hatta aynı dalda ama hepsinin doğum vakti birbirinden ayrı. Doğum gerçekten de ne büyük bir mucize. Bir anne adayı gebe kalıyor. 9 ay 10 gün diyorlar ama her bebek kendine tayin edilmiş vakitte nasipse dünyaya gözlerini açıyor. Ben artık büyüdüm, geliştim tamam dese, kendince doğmam lazım diye harekete geçse buna halk arasında doğum değil düşük deniliyor. Doğum akıl almaz bir mucize. Yalnızca kendi zamanına saklanmış, bolca sabrın, biraz sancılı dönüşümlerin ardına gizlenmiş bir sır. Doğum bizi biz yapan mucize. Hayatımız da aslında tam da bu güzergahta ilerliyor. Bazen orkideler gibiyiz. Aynı dalda tomurcuklanıyoruz ama hepimizin çiçek açma vakti başka oluyor. Mesela bir tomurcuk erken açtı diye diğeri geç kalmış veya başarısız sayılmıyor. Her tomurcuk kendi vaktinde açınca güzel oluyor, tamam oluyor. Bazen de doğduk zannederken düşüyoruz. İşte bize takdir edilen yola, yalnızca kendimize has o yolculuğa uyum sağlayabildiğimiz ölçüde gerçek doğuşlarla hayatın bir yerlerinde bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Beklediğimiz ne kadar doğum varsa, uğrunda çabalayıp da doğsun istediğimiz ne kadar güzellik varsa haykıralım. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Belemir Kopuz Güner'i imzalı Doğum başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam. Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından aktardık yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde arşiv bölümünde Sesli Dergi'de bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.